Küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler. Küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, danışmanınız ve program sunucunuz ben Kutlan Görücü ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar Kutlan, hoş bulduk.
Hocam ben dün Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı dinledim. Özellikle Irak hususundaki açıklamaları bende çok dikkat çekiciydi. Özellikle bence orada yani beklenti vardı ama ilk defa resmi ağızdan ortak bir harekatın yapılmasını planladıklarını ifade etti. Tabi bunun dışında çok birçok başlıkta önemli mesajlar vardı bence. Siz Hakan Fidan'ın hem dün akşamki röportajın hem de Irak'ta nasıl bir senaryo bekliyorsunuz? Bunu sizden dinleyelim.
Kutlan zaten beklediğimiz bir şeydi. Esasında Türkiye malum çok uzun süredir Irak sahasında aktif bir şekilde terörle mücadele ediyor. Geçmişe nazaran farklılıklar da söz konusu elbette son 1-2 yılda. Bu da alan hakimiyetine dayanan geniş bir bölgeyi kontrol etmek anlamına geliyor. Eskiden Türkiye'nin terör stratejisinde hareket tarzı olarak gir çık mücadele stratejisini uyguluyordu. Ama şimdi girip alan hakimiyeti elde edip artık çekilmeyen orada yerleşen kalıcı bir şekilde kalan bir anlayışla hareket ediyordu. Ama tabii Türkiye birçok adım atmış olmasına rağmen PKK'nın Irak'ta yayılmaya başladığını, kaostan faydalanarak farklı bölgelerde alan kazanmaya başladığını gördük. Bunlar işte Kerkük, Süleymaniye hattı, Musul'un belli kırsal bölgeleri gibi alanları da içerisine alıyordu. Yine Sincar'daki varlığı devam ediyordu. Dolayısıyla Türkiye yeni dönemde bahar aylarıyla birlikte alan hakimiyetini artıracak ve sınır hattının güvenliğini tamamen sağlayacak şekilde etkinlik artıracakken aynı zamanda diğer bölgelerde de PKK'yı hedefleyeceği anlamına geliyor. Bu anlamda da sadece Erbil'le ortaklaşmak yeterli olmuyordu. Bağdat'ta Merkezi Irak hükümeti, onun merkezi askeri güçleri ve diğer Haşşab unsurları önemli bir araç, ortak olacak Türkiye açısından. Türkiye son dönemde özellikle Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı ile birlikte saha gerçekliği ile diplomasiyi harmanlayarak bir strateji belirlemeye çalışıyordu. Hakan Fidan birçok kez Irak'ı ziyaret etti, muhataplarıyla görüştü. Onlarla daha önceki ilişkilerini de kullanarak belli bir anlayışı, ortak anlayışı geliştirmeye çalıştı. Tabii Irak'ın da Türkiye'nin varlığına ciddi anlamda ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Özellikle ekonomik olarak kalkınması açısından Türkiye'ye ihtiyaç duyan bir Irak'ın artık bu güvenlik meselesini, terörle mücadele konusunda da Türkiye ile ortaklaşmasının gerekliliğini Türkiye ortaya koyuyordu. Baskı yapıyordu. Hakan Fidan'ın bu diplomasisi, saha gerçekliğini Türkiye'nin de facto oluşturmaya başlaması, ardından işte Savunma Bakanı'nın bölgeyi ziyareti, İbrahim Kalın'ın ziyareti ve nihayetinde Sayın Erdoğan'ın Nisan ayında muhtemelen Irak'ı ziyaret edecek olmasıyla birlikte bir yeni anlayış oluştu. Bağdat'ta yeni hükümetin de bu yönde Türkiye'ye yaklaşımı değişmeye başladı. Bir güvenlik mekanizması tesis edildi. Bunun içerisinde hem Ankara'ya bağlı unsurlar, hem Bağdat hem de Erbil'e bağlı unsurlar olacak. Bu yeni güvenlik mekanizmasıyla birlikte Türkiye önümüzdeki haftalarda, aylarda Irak'ta çeşitli askeri hamleler yapacak anladığımız kadarıyla. Bazılarını tek taraflı yapabilir. Yine sınır hattındaki o dağlık alanlarda. Ama bununla birlikte Sincar'da, Mahmur'da, işte Süleymaniye'nin belli noktalarında, yine Musul'un çeşitli kırsal bölgelerinde ve Kerkük'te ise hem peşmerge unsurlar hem de merkezi Irak ordusuna bağlı askeri unsurlarla ortak bazı hamleler yapılabilecek gibi görünüyor. Bu da PKK'nın bu bölgelerde elimine edilmesi anlamına gelecek. Çünkü Türkiye kendi sınır hattında, Irak'ın kuzey doğusunda alan hakimiyeti elde ettikçe PKK geriye doğru çekilmeye başladı. Bu da daha fazla merkezi Irak güçleriyle karşı karşıya gelmesini beraberinde getirdi. Yine Hakan Fidan'ın söylediği önemli şeylerden bir tanesi Irak-Suriye geçişinde güvenliğin sağlanacak olması. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü PKK terör yapılanması işte Suriye koluyla Irak kolu arasında özellikle bu Sincar-Hanasır hattında Fişabur üzerinden bir geçişkenlik var. Örgüt unsurları burayı kullanıyor. Yine lojistik açısından bu hatlar çok önem arz ediyor. Buralarda da Merkez Irak ordusunun sınır birliklerinin konuşlanacak olması eğer mümkün olursa. Yine PKK'nın bölgedeki unsurlarına yönelik çeşitli askeri hamleler PKK'yı bu bölgelerden uzaklaştıracaktır ve örgütün Irak-Suriye geçişkenliği büyük ölçekte bu sayede bitirilecek. Bu örgüte stratejik anlamda çok büyük darbe vuracak diye düşünüyorum. Yine Gara bölgesi çok önemli. Önümüzde duran bölgelerden bir tanesi. PKK'nın medya savunma alanları olarak ifade ettiği, konuşlandığı, topografik açıdan çok dağ silsilelerinden oluşan bir bölgeden bahsediyoruz. Gara da bunların içerisinde yer alıyor. Örgüt burayı komuta kontrol için, lojistik altyapı üstlenme, barınma ve eğitim faaliyetleri için kullanıyor. Yine Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini de planlamalarının da bu bölgeden yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla Gara'ya yönelik bir askeri hamle çok anlamlı ve önemli olacak. Anladığım kadarıyla bölgede çok sayıda şu anda meskun mahallede boşaltılıyor. Çünkü terör örgütü daha önceki terör saldırılarında da bu meskun mahalleleri bir örtü olarak kullanarak Türk ordusunun ileri üstlenme bölgelerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyorlardı. Bunu da engelleyecek şekilde bu bölgelerdeki meskun mahallelerin boşaltılmasıyla Türk ordusu daha rahat bir şekilde bu askeri hamlelerini yapacak. Tabi Irak'ta enteresan gelişmeler de oldu bu süreçte. Belki bunu da altını çizebiliriz. Normalde Irak'ın kuzeyi seçimlere gidecekti. Parlamento seçimleri söz konusu olacaktı. 2 yıldır erteleniyordu. Ama Irak Anayasa Mahkemesi çeşitli karar alarak bu azınlık vekillerin vekilliğini düşürdü ve artık o kotaların uygulanmayacağını söyledi. Bu KDP'nin aleyhine, KYB ve diğer Goran gibi unsurların lehineydi ve kasıtlı yapılmış bir hamle olarak okumak mümkün. Dün de KDP olağanüstü toplandı ve bir karar alarak seçimlere girmeme kararı aldı. Bu tabii muhtemelen seçimlerin yapılamayacağı anlamına geliyor ve orada KDP ile KYB arasındaki bu çatışmanın gerginliğin daha da artması söz konusu olacak ki KYB'nin de son dönemde özellikle PKK ile çok daha yakın bir şekilde angajman içerisine girdiğini gördük. Hakan Fidan dünkü televizyon programında da daha önce de bunları net bir şekilde ortaya koydu. Türkiye'nin artık sabrının sonuna geldiğini, Türkiye'nin düşmanıyla ilişki kurmak, ona yardım etmek, Türkiye'nin ulusal güvenliği tehdit etmek anlamına gelir dedi ve bunu muhataplarımıza açık bir şekilde söylüyoruz. Türkiye gereğini yapmaya hazırdır. Eğer anladığımız kadarıyla eğer KYB, Bafak Talabani liderliğinde PKK ile ilişkisini devam ettirirse Türkiye açısından bir düşman unsur haline gelecek ve Türk ordusunun açık hedefi olacak. Bu da hem Irak içi dengelerde hem KDP-KYB dengesini hem terörle mücadele her şeyi derinden etkileyebilecek bir sonuç oluşturabilir. Ama Bafal Talabani'nin de KYB'nin de kendi kazanımlarını kaybetmemek adına bölgede kontrol ettiği insanların refahı ve huzuru için terör örgütünü desteklemekten ivedilikle vazgeçmeleri gerekiyor. Aksi halde Türkiye'nin caydırıcı gücüyle yüzleşmek durumunda kalacaklar diye düşünüyorum Kutluhan.
Hocam teşekkür ederiz. Ben de zaten geçen hafta da konuşmuştuk. Özellikle bu KYB meselesini. Dün Hakan Fidan da açık bir şekilde biz tuzak kurmuyoruz, hile yapmıyoruz. Açıkça söylüyoruz, Süleymaniye'yi uyarıyoruz diyordu. Bence sanırım böyle çok aleni bir uyarı olarak son dönemin böyle çok aleni bir açıklaması evet. olarak kayda geçti bence. Onun dışında hocam yine Sayın Hakan Fidan'ın açıklamalarında Suriye meselesine siz de değindiniz zaten. Irak-Suriye hattının kesilmesi var. İkinci olarak bence sizin seçimlerle birlikte değindiğiniz hususlardan birisi evet Türkiye belki olmuyor ama Irak'ın kuzeyinde bölgesel yönetim içerisinde KYB-PKK ittifakının giderek güçlendiği ve KDP'ye karşı daha fazla alan açmaya çalıştığını görüyoruz. Öte yandan Türkiye'deki PKK'nın işte nasıl diyelim siyasi temsilcilerine baktığımız evet. zaman da onlar da farklı bir tutum içerisine girmeye başlıyorlar sanki yavaş yavaş. Bazı açıklamalar var bu hususta. İşte yeniden böyle Sayın Erdoğan'ı işaret eden onun
yani o konuya için. Değinmek lazım. Kutluhan şimdi ilginç gelişmeler var. Bir tabii Karayılan önce bir açıklama yaptı. Nevruz'da bir müjde halkımıza yani Kürt kamuoyuna yönelik söylüyor. Yapacağız dedi. Bu spekülasyonlara neden oldu. PKK acaba seçim öncesi bir çatışmazlık mı ilan edecek yeniden?
O zaten yoksa farklı klasik yapıyorlar.
Yapıyorlar ama bunu bir müjdeyle duyuracağım demesi çok mantıklı değil. Acaba KYB ile bir ittifaktan mı bahsediliyor? Yani burada bir ulusal Kürt hareketi, kongresi gibi bir şeylerden bahsediliyor. Böyle bir şey mi? Yoksa başka bir şey mi? Tabii bunlar tartışılıyor. Tabii bu sırada senin de söylediğin gibi işte Demirtaş'ın yine Ahmet Türk gibi farklı böyle profilde isimlerin açıklamaları var. Ama şunu görmek lazım. Bunun iki yönü olabilir. Birincisi seçimler öncesinde böyle bir işte uzlaşı olacakmış algısı yaratarak mahalle seçimlerde oy devşirmeye yönelik bir hamle yapmak. Yani bölge halkı üzerinde bir kanaat oluşturup bak yeniden bir çözüm sürecine doğru süreç gidiyor. Biz yeniden güçleneceğiz. Bizi destekleyin gibi bir eğilim söz konusu olabilir. Buna dikkat etmek gerekir ki şu anda çünkü AK Parti tarafından da devlet görevlileri ve yetkililer tarafından da asla böyle bir çözüm sürecine benzer bir sürecin hayata geçirmesi yönelik açıklama yok. Tam tersine işte az önce ifade ettiğimiz gibi Irak'ta Suriye'de yeni askeri harekatlar dizayn ediliyor. Bağdat Erbil'le ortaklaşan PKK'nın üstüne çok daha güçlü şekilde gidecek bir atmosfer oluşturulmuş durumda. Türkiye'nin terörle mücadelesi proaktif şekilde devam edecek. Bir diğer mesele ise PKK'nın legal alan unsurlar içerisindeki ayrışma. Gerçekten de baktığımız zaman işte Demirtaş gibi isimlerin Kandil'den kısmen ayrıştığını, onlarla karşı farklı pozisyonlar almaya başladığını ve kendilerini öne çıkartmaya yönelik hamleler yaptıklarını gördük. Mesela işte İBB Belediye Başkanlığı seçiminde Başak Demirtaş'ın adaylığının ön plana çıkartılması yine Kandil'in arzu etmediği bir isimdi HDP'ye karşı. Böyle hamleler gerçekleşiyor. İşte bazı isimler gerçekten yeniden bir siyasal çözüm arayışında olabilir. Buna yönelik söylemlerde de bulunuyor olabilirler. Tabii Demirtaş özelinde baktığımızda hapishaneden çıkmak için kendisine yönelik farklı dizaynlar da yapıyor olabilir. Bunların hepsini birlikte değerlendirmek gerekir.
Bir de hocam yani şimdi mesela yine geçtiğimiz günlerde bir miting vardı. Yine bir HDP miydi? Terör elebaşısının posteri falan açılmıştı. İşte İzmir'de bakıyorsunuz yine böyle çok şey görüntüler. Sonra CHP'den aday oldu ama HDP'li hatta PKK'lı bir isim olarak bile nitelendirilebilecek açıklamalar olan bir ismin işte Esenyurt'ta farklı konumlandırmaları
Şehir falan. Şehir İttifakı sözde ismiyle
orada yani gösterilmesi. Bu böyle bir meseleye genel pencereden baktığımız zaman Türkiye'nin pozisyonu bence 2015'ten beri çok net yani. 2015'ten bu yana 9 yıl olmuş. 9 yılda askeri olarak ilerleme sağlanmayan bir yıl yok zannediyorum. Evet. Yani ve 2024'te de anladığım kadarıyla Irak'a bir hat çizilecek. Zaten Suriye meselesini de tamamlamaya kararlıyız diye Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. Tabii. Ben tabii Suriye meselesinde biraz daha orada uluslararası aktörler var. Amerika'sı var, Rusya'sı var. Bu hususun biraz daha böyle bir zamana ihtiyacı olduğu farkındayız. Genel olarak Suriye'de bir zaten şey var. Yani çatışmasızlık hali var zaten. Hani bunun şu anda böyle bir sancısı çekilmiyor. Ama ben şeyi görüyorum hocam. Suriye meselesine de biraz girmek istiyorum aslında. Hem devrimin 13. yıl dönümü meselesiyle de. Bir kere bu savaşta hayatını kaybeden, şehit düşen, başta soydaş kardeşlerimiz, Türkmenler olmak üzere, Müslüman kardeşlerimiz aynı şekilde zulüm gören insanlar önce Allah'tan rahmet diliyorum. Çünkü ben Suriye Savaşı benim gençliğimin neredeyse tamamını aldı ve benim için hayatta bir duruş sergileme anlamında da bir hayata bakış iş, belki uluslararası ilişkileri yeniden anlamlandırma, çalıştığım alan olmasa sebebinin yanında böyle bir duygusal tarafıyla birlikte de bana hayatta bir bir yön çizdi açıkçası. O yüzden ben hani işin akademik boyutunun yanında böyle insani boyut olarak da bakıyorum. Bugün neredeyse 1,5-2 milyon insan sadece Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde çadırda yaşıyor. Diğerlerinde böyle 1+1 işte briket evler dediğimiz sadece bir odalı evlerde yaşadıklarını yine biliyoruz. İnsanlar hala çok zor şartlarda yaşıyorlar. Bir de işin diğer tarafı hocam. Rejim bölgelerinde yaşayan insanlar, keza PKK bölgelerinde yaşayan insanlar da yine türlü türlü zulümlerle karşı karşıya kalıyorlar. İşte birçoğunun gösteri hakkı, hiç öyle bir hakkından bahsetmiyoruz. Onun dışında ekonomi çok kötü biliyorsunuz Suriye'de. Böyle genel bir fotoğrafa baktığım zaman 13 yılın sonunda özellikle 2014-15'e gittiğim zaman neredeyse böyle Beşar Esed'in sarayının kalbinde atan bir muhalefet varken bugün çok daha uzaklarda ancak işte İdlib sahasına veya Suriye'nin kuzeyinde sıkışmış bir muhalefetten söz ediyoruz. PKK neredeyse bir otonom bölge ilan etmiş durumda. Hocam siz 13. yılında Suriye'de halk ayaklanmasını veya Suriyelilerin ifadesi devrimi nasıl bir Suriye gelecek projeksiyonu görüyorsunuz? Önce size sormak istiyorum.
Tabii senin temellerine katılıyorum. Yani burada büyük bir felaket yaşandı. Devrim iyi niyetle başlamış bir hareketti. Rejimi de neredeyse devirme noktasına aslında gelmişlerdi ama İran'ın, Rusya'nın müdahalesi, DAEŞ'in ortaya çıkması ve bir şekilde sahada muhaliflere hedef almasıyla tüm dengeler değişti. Ardından Batılı ülkeler her zaman olduğu gibi ihanet ettiler devrimci güçlere ve PKK'yı destekleyen bir siyaset izlediler ve rejimle, İran'la belli bir diyalog içerisine de girdiler. Hatta Rusya'nın işte 2015 Eylül'ünde sahaya doğrudan müdahale ettiğinde bunun Obama'nın isteğiyle olduğu ve arada bir anlaşma yapılarak Rusya'nın bu müdahaleyi başlattığı da ortaya çıktı.
Bunu Mike Pompeo kendisi
Yani
söylemişti yani.
Amerika doğrudan ikili oynadı yine iki tarafla da. Ve burada tabii İsrail'in güvenliği, yine İslam dünyasının Sünni ve Şii ayrımlara bölünüp çatışma içerisine girmesi, DAEŞ'in bir şekilde araçsallaştırılması gibi hedefler vardı ve Suriye maalesef yerle bir oldu. Esed rejimi çok acımasız bir rejim. Kendi bekasına yönelik tehditleri bertaraf edebilmek için her türlü katliamı, zulmü gerçekleştirdi. Kimyasal silah kullanmaktan sivillerin doğrudan infaz edilmesine, yok edilmesine kadar yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Daha fazlası yaralandı ve on milyonlarca insan topraklarından sürüldü. Yani yüzyılın büyük felaketlerinden bir tanesi. Bugün Gazze'de yaşananlar 10 küsur yıl boyunca Suriye'de birçok bölgede tek tek yaşandı esasında. Maalesef şu anki fotoğrafa baktığımızda Suriye aslında parçalanmış durumda. 3 tane farklı hatta 4 tane nüfuz bölgesi var. Bir anda Rusya'nın İran'ın rejim üzerindeki hakimiyetiyle oluşmuş bölge. Ve Fırat'ın doğusunda Amerikan himayesinde PKK işte sözde devletçiliği özerk alanı. Türkiye nüfusu altındaki Özgür Suriye bölgeleri ve yine Türkiye'nin de olduğu ama işte Heyet-i Tahrir-i Şam gibi yapılanmaların da olduğu İdlib bölgesi açısından farklı 4 veya 3 bölgeden bahsedebiliriz. Ve hala milyonlarca insan, 10 milyondan fazla insan mülteci konumunda. Ülkenin içinde de yerlerinden edilmiş durumda milyonlarca insan. Dolayısıyla geleceğe yönelik en azından kısa ve orta vadede iyimser bir fotoğraf karşımızda durmuyor. Birleşmiş Milletler'in çeşitli kararları var siyasal çözüm sürecine ilişkin. Ama bunun ilerlemesi çok mümkün olmuyor. Rejim ve müttefiklerinin böyle bir çözüme yanaşma durumları söz konusu değil. Türkiye elinden gelen çabayı sarf ediyor siyasal çözüm için ama çok mümkün görünmüyor. Türkiye de kendi öncelikleri itibariyle ulusal güvenliğini tesis etmek için farklı bir siyaset izleyerek PKK'yı en azından elimine etmeye yönelmiş durumda ve kendi kontrol ettiği nüfusu altında alınan bölgelerin belli bir istikrarla yaşam oluşturmaya çalışıyor. Yeni mülteci dalgalarıyla yüzleşmek arzulu etmiyor ve bu bölgelerde bir inşa faaliyeti olursa Türkiye'deki mültecilerin belli bir kısmında geri dönmesi bu şekilde arzu ediliyor. Tabii geleceği öngörmek çok kolay değil ama dediğim gibi şu anda farklı aktörler farklı güç mücadeleleriyle hüküm sürmeye devam ediyor. Burada en belirleyici gelişme ABD'nin olası çekilme süreci olabilir.
Hocam
ABD eğer
Trump'ın öyle bir
Suriye'den
açıklamasını gördüm ben
çekilirse,
sosyal medyada. Irak ve Suriye'den çekileceğiz diye. Siz gördünüz
yani
mü?
daha
Ben
önce
fake mi anlamadım tam.
açıklamalar yapmıştı bu tarz ama yeni güncel bir açıklamasını ben şahit olmadım açıkçası ama onun genel siyasi duruşu çekilme yönünde. Ama İsrail'in burada engelleyici faktör olduğunu da altını çizmek gerekir. İsrail böyle bir şey arzu etmiyor. Amerika'nın kalmasını tercih ediyor ama Amerika'nın da mevcut dengelerle kalması çok mümkün değil. Bir yandan Irak'ta çekilme görüşmeleri yapıyor. Irak yönetimi sert bir şekilde Amerikan çekilmesi için mücadele ediyor. İran'ın artan baskısı, sağdaki Haşhaşal unsurları ve bölgedeki asker sayısı ABD açısından kendini koruyabilecek seviyede değil. Dolayısıyla ya tamamen çekilecekler ya askeri tahkimatlarını artırarak artık Orta Doğu'da yeniden bir askeri güç Irak-Suriye sattığında bulunmak durumundalar. Bu da çok Amerikan tercih ettiği stratejik önceliğinde olan bir şey değil. Trump'la birlikte yeniden Çin'i markajı alacak, Çin'e odaklanacak bir Amerika söz konusu olabilir. Ve Orta Doğu'daki bu çatışmalara çok taraf olmayı arzu etmiyorlar esasında. Bunu zaman gösterecek ama eğer Amerika Irak'tan çekilirse, Suriye'den çekilirse Suriye'deki dengeler tamamen değişebilir. Yeni oyun planları oluşabilir ama çekilmediği takdirde mevcut denge 3 aşağı 5 yukarı korunacak gibi görünüyor.
Hocam dün Hakan
Türkiye
Fidan
belki asker hareket alanlarını kısmen genişletebilir Amerikan varlığı söz konusu olursa ama Amerika çekilirse çok daha geniş alanlara Türk ordusunu yayılarak PKK'yı tamamen elimine edeceği bir denklemde oluşabilir elbette.
dün Hakan Fidan en son Amerikalılarla görüşmelerinde biraz pozisyonlarda böyle bir daha yumuşama, işte bir daha ortak anlayış geliştirme yönünde bir pozitif hava olduğundan bahsetti
Doğru.
Amerikalılarla birlikte. Bir de ikinci husus olarak rejimle görüşmeler soruldu. İşte biz rejimle görüşmelere prensip olarak açığız zaten dedi ama İşte rejimin üzerinde bir Rusya ve İran etkisinden bahsetti. Biz de çok daha önceden de söylemiştik bunları. Rejimin müstakil bir yapı olmadığını, özellikle Rusya ve İran'a ciddi manada bağımlı bir, yani hatta ben Esed rejimini bir yerde Şam valisi diye ifade etmiştim. Böyle bir şey,
Evet.
yani bir tırnak içerisinde ifade etmiştim bunu, ama ben hala öyle görüyorum yani. O yüzden rejimle müzakereler anladığım kadarıyla çok bir
Yani
beklenti
rejimin de çok
içerisinde.
Türkiye ile uzlaşmak gibi bir niyeti şu an için görünmüyor. Bence Ruslar orada aslında rejimi yönlendirdiler böyle bir görüşmek için.
Ama bence
İran bunu
İran'da
çok tercih
karşının
etmeyebilir. İran'ın duruşu biraz daha farklı. Dolayısıyla Rusya ile İran arasında da aslında bir çekişme, zaman
evet.
zaman çatışma söz
Hakan
konusu.
filan da ona
Bu
değiniyordu
da
hatta yani.
net bir rejim üzerine etki kabiliyeti elde etmelerini zorlaştırıyor. Rejim ön şart olarak Türk ordusunun çekilmesinden bahsediyor. Tabii bu hiçbir şekilde sahada mümkün olabilecek bir şey değil mevcut denklemde. Dolayısıyla rejimle Türkiye görüşmeye hazır. Türkiye siyasal bir çözüm arzuluyor. Yeni bir anayasa, seçimler, ülkenin demokratik olarak yeniden toparlanması, inşa edilmesi, mültecilerin geri dönmesini arzu ediyor. Ama rejimin de Rusya'nın da İran'ın da çok buna yönelik bir eğilim olduğunu görmek mümkün değil. Dolayısıyla mevcut denklem devam edecek. Şabe Amerikan ordusu çekilirse bir anda orada hangi ülkenin işte ne kadar risk alarak da çatışmayı göze alarak ilerlemek isteyeceği de
Hocam peki
önemli olacak.
ben şunu merak ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri çekilirse Türkiye askeri olarak nerelere kadar gitmeli?
Evet.
30 kilometreyi kendine gerçekten sınır mı yapmalı, yoksa ötesine mi geçmeli?
Yani bu tabii üzerine çalışılması gereken bir mesele. Alternatif senaryolar burada oluşturulabilir. Diğer muhatapların hareket tarzları belirleyici olacak. Amerika çekilirken hangi şartlarda nasıl çekilecek, kimle koordine olarak çekilecek? Yani Türkiye ile mi koordine olacak, yoksa Memiş'te yaptığı gibi Rusya ve İran rejimle mi koordine olacak? Ardından nasıl bir hareket tarzı benimseyecek
Ama
gibi
zaten
birçok
Rusya orada var. Mesela
ilerleme.
hocam, şimdi biz aynı araba girmeden atıyorum bir şey düşünemeyiz. Şimdi biz aynı araba Rusya olsa da girmemiz gerekiyor. Olmasa
Her
da.
şeyden bahsediyorum. Şimdi Amerika sana destek vererek çekilirse sen çok daha fazla
Tabii.
ilerleyebilirsin. Amerika sana destek vermeden karşında durarak çekilirse daha farklı strateji izleyeceksin.
Ama
Ondan bahsediyorum yani. Ama Türkiye'nin tabii temel olmazsa olmaz öncelikleri bir defa sınır güvenliğini tamamen sağlamak. Bunun için de Aynalarak olarak ve Kamışlı Malikiye bölgesi var öncelikle. Şimdi buralar olmazsa olmaz diyeceğimiz bölgeler. Her senaryoda, her denklemde Türkiye buradan PKK'yı dışarı atacaktır. Ama daha derinlere işte Rakka'ya, Deir Zor'a kadar uzanan bir derinlik, Membiç'i içine alacak bir derinlikten bahsediyorsak bunun için Türkiye'nin en azından Amerika ile belli bir koordinasyon oluşturması ve yine tabii Ukrayna'daki savaşın gidişatı gibi meseleler var. Mesela Ruslar Ukrayna'da zorlanmaya devam ederlerse, oradaki savaş devam ederse Suriye'de Türkiye Rusya'ya karşı eli daha güçlü şekilde hareket edebilir ama orada bir ateşkes olursa Ruslar Suriye'ye daha fazla odaklanabilir. Yani burada birçok farklı dinamik var. İran'ın hareket tarzı, Amerika'nın İran'a yönelik politikası, Irak'ta neler olacağı, Amerika'nın olası bir askeri hamle yapıp yapmayacağı İran'a gibi birçok farklı
hocam ben
bileşen
şeyi
var.
soracağım.
Bunların hepsini birlikte değerlendirmek gerekiyor.
Şimdi mesela Kamışlı Malikiye tarafında Amerikan askeri var. Ama Ayn-i Arab tarafında artık kalmadı mesela.
Evet.
Şimdi Amerikan askerleri çekildiği zaman Kamışlı'dan Malikiye'den çekilecek. Ayn-i Arab'da zaten
Ama orada şöyle bir
mevcut
şey var.
düzen.
Amerika yine seni ekonomik yaptırımla tehdit ediyor.
Evet.
Yani
İşte
Aynalı
o var
Arab'a
yani.
sen askeri hamle yapsan bile, Amerikan askeri olmasa bile orada sana ekonomik yaptırım tehdidinde bulunduğu için senin önünde bir caydırıcı unsur olarak değerlendirmek gerekiyor. İşte Amerika dediğim gibi çekilirken Türkiye yönelik angajmanın ne kadar değiştirerek
Evet.
çekilecek? Bunların hepsini birlikte değerlendirmek gerekiyor.
Bence de yani bizim en kötü senaryoda, ya ben şöyle düşünüyorum hocam, biz askeri olarak eğer oralarda varlık bulundurmazsak ne rejimle ne Rusya'yla biz PKK sorununu kısa vadede en azından
Ya burada mesela
çözmemiz
Rusların
çok zor.
stratejisi önemli. Ruslar ve rejim ve İran Amerika çekildikten sonra PKK ile anlaşarak mı bu bölgeleri ele getirmek isteyecek yoksa onlar da artık bir fırsat bulur PKK'yı orada ezmeyi mi tercih edecekler? PKK ne kadar taviz verebilecek SDG? Yani orada birçok bilinmezlik var. Yani şunu da tercih edebilirler. PKK ile belli tavizler konusunda anlaşıp PKK'yı Türkiye'ye karşı kullanmaya devam edip Türkiye'yi de bölgeden çıkartana kadar bu ilişkiyi devam ettirmek de isteyebilirler. Ya da geçmişte bu Amerikan himayesinde PKK tabi rejime de çok ciddi anlamda nobranlık yaptı. İranlı güçlerle çatışmaya başladı. Kamışlı'da çok sayıda rejim askerini de öldürdü. Orada aralarında bir kan da var aslında. Belki de intikamvari şekilde hareket edecek rejim ordusu, İranlı milisler ve tüm PKK bölgelerini silah kullanarak ele geçirmeye çalışacaklar ve Arapları tamamen SGD'den ayrıştırıp kendilerine bağlayıp geriye kalan PKK'lı unsurları elimine etmeyi de tercih edebilirler. O zaman böyle Türkiye ile anlaşmayı da tercih edebilirler Rus garantörlüğünde. Yani birçok farklı senaryo var dediğim gibi. Bunların hepsine hazır olmak lazım ama Türkiye için en kötü senaryo tek başına Amerika'nın da koordine olmadan Amerika'nın çekilmesi ama buna rağmen Türkiye'nin mevcut konjonktürde tek başına askeri olarak hareket etme zorunluluğu. Ama diğer senaryolarda tabii Türkiye'nin eli daha güçleniyor açıkçası.
Evet hocam, Irak'ı, Suriye'yi konuştuk. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını konuştuk. Biz de yavaş yavaş süremizi dolduruyoruz. Ramazan
evet, bu hafta da önemli gelişmeler vardı. Dediğimiz gibi işte Irak önemli bir dosya olacak Türkiye için. Muhtemelen Bağdat'la belli bir mutabakat zemini de oluştu. Erbil'le zaten bu zemin vardı. Bu daha da güçlenecek ve şu bir mekanizmayla PKK'ya yönelik özellikle Irak'ta önümüzdeki dönemde birçok gelişme olacak gibi. Bunların bir kısmı askeri hamleler olacak. Diğeri siyasal diplomatik hamleler olacak ve bunların tabii Suriye yansımaları da olacak. Biz de burada gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça
ben
kalın diyorum.
Ben teşekkür ederim.
İyi Ramazanlar, iyi iftarlar.
Küresel analiz.